Ayrım 2.
Şüphesiz Hizip, parlamento grubuyla aynı anlama gelmez. Bu ikisi arasında inorganikle örgütlenmiş arasındaki bütün farklar mevcuttur. Ancak parlamento grubu hızlı ya da yavaş bir evrim sonucunda Hizip'ten oluşmuştur. A priori parlamento gruplarının kuruluşundaki başlıca itici güç, siyasal doktrin ortaklığı gibi görünmektedir. Fakat olgular her zaman bu varsayımı doğrulamıyor. Çoğu zaman coğrafi yakınlığın ya da kendi mesleğini savunma isteğinin ilk itici gücü teşkil ettiği görülmektedir. Doktrin ancak sonradan gelmiştir. Böylece bazı ülkelerde ilk parlamento gruplarını yöresel gruplar meydana getirmiş ve bunlar sonunda ideolojik gruplara dönüşmüştür. 1789 Fransız Kurucu Meclisi'nde partilerin doğuşu bu çeşit bir gelişmenin iyi bir örneğidir. 1789 Nisan'ında illerden Versa'ya gelmeye başlayan Etat Genero üyeleri ne yapacaklarını bilmez durumdaydılar. Pek tabii aynı bölgenin temsilcileri tutuldukları yalnızlık duygusundan kurtulmak, bir yandan da yöresel çıkarlarını savunmak üzere hazırlıklarda bulunmak amacıyla bir araya gelme eğilimindeydiler. İlk teşebbüs bir kahve salonunu kiralayarak kendi aralarında düzenli toplantılar tertipleyen Breton milletvekillerinden geldi. Daha sonraları bunlar sadece bölgesel konularda değil, ulusal siyasetin temel sorunlarında da anlaşmakta olduklarını fark ettiler. Dolayısıyla diğer illerden de kendi görüşlerini paylaşan milletvekillerini üye yapmaya çalıştılar. Böylece Breton Kulübü ideolojik bir grup haline geldi. Meclis Versailles'dan Paris'e taşındığında kulüp toplantılarını bir süre kesmek ve yeni bir toplantı yeri aramak gerekti. Bu sefer bir kahve salonu bulunamadığından kulübün ileri gelenleri bir manastırın yemekhanesini kiraladılar ve tarihe de bu manastırın adıyla geçtiler. Breton kulübünü hemen herkes unutmuştur ama Jacobenleri kim bilmez. Daha sonraları yöresel bir grubu doktriner bir hizbin çekirdeği haline dönüştüren benzer nitelikte bir süreç de Girondinler kulübüne vücut verdi. Bu çeşit yöresel grupları toplantı yerlerinin adını taşıyan gruplarla karıştırmamak gerekir. Jacobenler örneği burada da sözü edilmeye değer. Gerçekten bu örnek partilerin tarih öncesi devrine ait bir safhayı tümüyle karakterize etmektedir. Aynı şekilde 1848 Fransız Kurucu Meclisi'nde Palais National, Enstitü, ılımlı cumhuriyetçi, Rue de Poitiers, Katolik monarşist, Rue de Castillon ve Rue de Piramit, sol grupları vardı. Frankfurt parlamentosunda da Café Milani, aşırı sağ, Casino, merkez sağ, Hotel de Württemberg, merkez sol, Westendal ve Hotel d'Augsburg partileri de bundan kopmuştur. Hotel d'Alman, sol ve Hotel de Montoner, aşırı sol partileri mevcuttu. Burada Breton kulübünden ya da Girondinler kulübünden çok farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Milletvekilleri ortak kökenlerinden dolayı bir araya gelip sonradan fikir ortaklıklarının farkına varacak yerde, ortak fikirlere sahip olduklarından dolayı aynı yerde toplanmaktadırlar. Burada yöresel bir grup değil, ideolojik bir grup söz konusudur. Ancak adlarını toplantı yerlerinden almaları, doktrinlerin henüz bunları nitelendirmeye yetmeyecek derecede belirsiz olduğunu göstermektedir. Yöresel ve ideolojik etkenlerin yanında kişisel çıkarın da rolü olmuştur. Örneğin bazı gruplar açıkça ya da daha örtülü şekilde parlamenter savunma sendikaları niteliğini taşımaktadır. Yeniden seçilme kaygısı doğal olarak bunda büyük rol oynamıştır. Parlamento gruplarının olgunluk çağına ulaşmasından sonra bile bu kaygı hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmaz. Şüphesiz ortak bir çabayı gerekli kılan oy verme usulleri, örneğin liste usulü, scrutin de liste ve orantılı temsil bu doğal eğilimi güçlendirir. Bazı ülkelerde, örneğin İsviçre ve İsveç'te, gerçek anlamda örgütlenmiş ilk parlamento gruplarının kuruluşu, orantılı temsilin kabulüyle aynı zamana rastlamaktadır. Parlamentoda çabaların birleştirilmesini mümkün kılan önemli etkenlerden biri de bakanlık koltuğu ümididir. Fransız meclislerindeki merkez gruplarından bir kısmı bakan adayları, ministrable, arasındaki koalisyonlardan başka bir şey olmadıkları gibi bu aşamadan geçip gerçek partiler haline gelmeleri de mümkün değildir. Ostrogorski'ye inanmak gerekirse rüşvet İngiliz parlamento gruplarının gelişiminde oldukça büyük rol oynamıştır. Dipnot, ancak bu yorum İngiliz bilim adamları arasında genel bir görüş birliği kazanmış olmaktan uzaktır. Uzun süre İngiliz bakanları parlamento üyelerinin vicdanlarını değilse bile oylarını satın almak suretiyle sağlam çoğunluklar sağlamışlardır. Bu usul yarı resmi nitelik taşıyordu. Kamerada üyelerin oylama sırasında oylarının mükafatını almak üzere ziyaret ettikleri bir gişe vardı. 1714'te bu akçalı işlemleri üstlenmek üzere Siyasal Hazine Sekreterliği makamı kuruldu. Sözü geçen sekreter, hükümet görevlerine yapılacak atamaları rüşvet niyetine kullanması sebebiyle kısa zamanda patronaj sekreteri adıyla anılmaya başladı. Hükümetin ihsanlarını çoğunluk partisi üyelerine dağıtan patronaj sekreteri, bu üyelerin oy ve konuşmalarını da çok yakından izliyordu. Dolayısıyla üyelerin gözünde tıpkı avda tazıları bir araya toplayan kişi gibi eli kamçılı bir adam, The Whip, haline geldi. Böylece giderek çoğunluk partisinde sıkı bir disiplin kuruldu. Tabiatıyla azınlık da kendisini savunabilmek için farklı metotlara dayansa bile benzer nitelik taşıyan bir disiplin kabul etti. Daha sonraları parlamento ahlakının gitgide düzelmesine rağmen parlamento gruplarının güçlü bir örgüte ve otoriter bir whip'e sahip olan yapısı kendisini doğuran sebeplerin ortadan kalkmasından sonra da yaşamaya devam etti. İngiliz sisteminin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmadığını, parlamento içindeki rüşvetin ister etki ister tepki yoluyla olsun üye gruplarının iç örgütlerinde bir güçlenmeye yol açıp açmadığını araştırmak ilginç olurdu. Demokratik gelişmenin belli bir aşamasında bu çeşit rüşvet olaylarının meclislerin artan baskısına karşı hükümetin direnebilmesini sağlayan bir araç olarak önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Fransa'da Gizo, İtalya'da Giolitti örnekleri herkesin hatırındadır. Ancak bunların partilerin gelişimi üzerindeki etkisi acaba her yerde İngiltere'dekinin aynı mı olmuştur? Bu noktada aceleci bir genellemeden kaçınmak gerekir. İtalya'da Giolitti sistemi tersine kurulma yolunda bulunan parlamento gruplarını parçalamış ve siyasal mücadelelerin kişisel niteliğini arttırmış görünmektedir. Yöresel seçim komitelerinin ortaya çıkışı doğrudan doğruya oy hakkının genişlemesine bağlıdır. Çünkü bu genişleme yeni seçmenlerin parti kadrosuna sokulmasını zorunlu kılmaktadır. Örneğin genel oy hakkının kabulü 20. yüzyıl başlarında Avrupa ülkelerinin çoğunda sosyalist partilerin güçlenmesine yol açmıştır. Ancak oy hakkının bu mekanik genişlemesi yöresel komitelerin doğuşundaki tek etken değildir. Eşitçi duyguların gelişmesi ve geleneksel sosyal elitleri bertaraf etme isteği de bir başka etken teşkil etmiştir. Hatta bu ikinci etken olmasaydı birincisinin hiç etkisi olmayacaktı. 1815'ten 1830'a kadar Fransa'da veya 1832'den önce İngiltere'de olduğu gibi çok sınırlı bir oy hakkına dayanan bir siyasal rejim düşünelim. Burada seçmenleri örgütlendirecek komitelere ihtiyaç yoktu. Seçmenler hem sayıca az hem sosyal bakımdan yüksek kişiler olduklarından bir partinin takdimine hacet kalmaksızın adaylar arasında doğrudan doğruya bir tercih yapabilecek durumdaydılar. Sanki seçim centilmenlikler arasında aynı dünyaya mensup olan ve birbirlerini az çok tanıyan kişiler arasında cereyan ediyordu. Şüphesiz bazen böyle dar bir seçim sisteminde de seçim komiteleri vardır. Fakat burada oynadıkları rol çok önemsizdir. Şimdi oy hakkının birdenbire genişletildiğini düşünün. Eğer bu sırada yeni seçmenlerin güvenini kazanabilecek aktif seçim komiteleri kurulup geliştirilemezse, bu seçmenlerin oyları zorunlu olarak az çok tanıdıkları yegane adaylara, yani geleneksel sosyal elitlere yönelecektir. Nitekim Fransa'da 1871 Ulusal Meclis seçimlerinde 20 yıldır süren resmi adaylık sisteminden sonra oy verme ansızın serbest bırakıldı. Ancak partiler mevcut olmadığından köysel bölgelerin büyük seçmen kütlesi yöresel toprak ağlarına yöneldi. Böylece Dükler Cumhuriyeti doğmuş oldu. Dolayısıyla seçim komitelerinin kurulması genellikle solun teşebbüsüne dayanır, çünkü aslında bundan yararlanan soldur. Burada söz konusu olan seçmenlerin gözünde eski elitlerin prestijiyle rekabet edebilecek yeni elitleri bu komiteler vasıtasıyla tanıtmaktadır. Fakat sağ da etkisini koruyabilmek için bu örneği izlemek zorunda kalır. Bu soldan sağa bulaşma olayına partilerin yapısının çözümlenmesinde sık sık rastlanacaktır. Bir seçim komitesinin kuruluş mekanizmasını sırf genel prensipler çerçevesinde kesinlikle tasvir edebilmek güçtür. Çünkü burada yöresel koşullar önemli bir rol oynar. Bazen adayın kendisi seçilmesini veya yeniden seçilmesini sağlayabilmek için etrafına birkaç sadık arkadaş toplar. Böyle bir komite hayli suni nitelik taşır. Bazı ülkelerde, örneğin İngiltere'de, bir adayın kendisini tek başına halk oyuna arz etmesi hoş karşılanmazdı. Dolayısıyla adayın birkaç dostunu kendisine kefil olmaya ikna etmesi gerekiyordu. 19. yüzyılda birçok komite sırf bu sebepten doğmuştur. Bazen de aksine ufak bir grup bir kimseyi aday göstermek ve kampanyasında ona yardımcı olmak üzere bir araya gelir. Buna örnek olarak 1876'da Paris'in 6. arrondismanında 3. Cumhuriyet'in ilk sosyalist adayı Sorbonne Hukuk Fakültesi Profesörü Emil Akola'nın adaylığını desteklemek üzere bir öğrenci grubunun ve bazı işçilerin kurdukları komiteyi gösterebiliriz. Çoğu zaman komitenin kuruluşuna yol açan daha önceden mevcut bir dernektir. Fransız devrimi sırasında fikir kulüpleri seçimlerde aktif bir rol oynamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde birliğin ilk yıllarında yöresel kulüpler seçimlerde büyük ölçüde etkili olmuştur. Çoğu zaman gazetelerde seçim komitelerinin kuruluşuna yol açabilir. 1848'de Fransa'da Le National ve La Réforme gazetelerinin gösterdiği etki malumdur. Bazı durumlarda özel koşullar komitelerin doğuşunu kolaylaştırmıştır. Örneğin İngiltere'de 1832 kanununun kabul etmiş olduğu seçmen kaydı sistemi gibi. Bu kanun seçim listelerinin düzenlenmesi görevini bucaklardaki sosyal yardım müfettişlerine, yani bu çeşit bir işte yeteneği olmayan maliye memurlarına vermişti. Bununla birlikte bireysel müracaatlar da büyük ölçüde kabul olunuyor, böylece kişisel teşebbüs önemli bir rol oynuyordu. Ne var ki bu usulün harekete geçirilmesi çok zaman alıyordu. Hele kanun birçok kimselerin ödemek istemediği bir şilinglik bir kayıt ücreti de koyduğundan işler daha da yavaş yürüyordu. Dolayısıyla kayıt işlemlerini kolaylaştırmak ve seçmenleri kayıt için müracaata teşvik etmek üzere adaylarla işbirliği içinde hareket eden kayıt dernekleri, Registration Societies, hızla çoğaldı. Bu akım liberaller tarafından başlatılmış olmakla beraber oldukça kısa süre içinde muhafazakarlarca da izlendi. Başlangıçta kayıt dernekleri aday gösterme işiyle uğraşmıyor ve adaylar özgürlüklerini tam olarak muhafaza ediyorlardı. Fakat dernekler geliştikçe bu alana da müdahale ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim komiteleri özel koşullardan yararlanmıştır. Birçok kamu görevleri seçimli olduğundan bir seleksiyon mekanizması kendisine yol göstermedikçe seçmen kütlesi ne yapacağını bilmez durumda kalacaktı. Öte yandan başkan seçiminin tek dereceli oluşu dolayısıyla oyların bölünmesini önleyecek iyi örgütlenmiş komitelerin işe müdahalesi gerekiyordu. Bundan başka sürekli göçmen akımı, seçmen kütlesine mütemadiyen Amerika siyaseti hakkında hiçbir şey bilmeyen birçok yeni seçmenler katıyordu. Bunların oylarını komitenin tavsiyesi dışında haklarında hiçbir şey bilmedikleri adaylara yöneltmek gerekliydi. Nihayet Jackson'dan itibaren bütün memuriyet görevlerini galip partiye veren ganimet sisteminin yerleşmesi, komitelerin emrine güçlü maddi araçlar verdi. Nasıl rüşvet İngiltere'de parlamento gruplarının yapısını kuvvetlendirdiyse, Amerika'da da seçim komitelerinin yapısını sağlamlaştırdı. Bir kez bu ana hücreler parlamento gruplarıyla seçim komiteleri ortaya çıktıktan sonra, gerçek bir partiyle karşılaşmamız için bunlar arasında sürekli bir düzenleşmenin, coordination ve iki unsuru birbirine bağlayan düzenli ilişkilerin kurulması kâfi gelir. Genellikle bu son aşamada parlamento grubu en önemli rolü oynamıştır. Zirvede grup, milletvekillerinin faaliyetleri arasında düzenleşmeyi sağlamıştır. Ancak her milletvekili de bir yandan kendi seçim komitesiyle olan ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştır. Çünkü ileride vekaletinin yenilenip yenilenmemesi bu komiteye bağlıdır. Böylece çeşitli komiteler temsilcilerinin parlamento grubu içinde işbirliği yapması nedeniyle dolaylı şekilde bir federasyon meydana getirmişlerdir. Artık partinin doğum belgesinin resmen verilebilmesi için bu ilişkilerin kişisellikten çıkıp kurumlaşması kâfi gelir. Ancak olayların böyle hukuki yönden tescili, bunların uygulamadaki sırasından daha az önemlidir. Tasvirimizi tamamlamak için şunu da eklemeliyiz ki, bir partinin kurulduktan sonraki ilk çabası normal olarak henüz seçim komitelerine sahip olmadığı seçim çevrelerinde bu komitelerin kurulmasına ön ayak olmaktır. Öncekilerin tersine bunlar merkezin itişiyle doğar. Böylece parti evriminin mekanizması tersine dönmüş olur. Bu gözlemin önemi bir partinin merkeziyetçilik ya da ademi merkeziyetçilik derecesini yahut partinin yönetiminde parlamento üyeleriyle iç liderlerin karşılıklı etkilerini belirtmeye çalıştığımız zaman tam olarak ortaya çıkacaktır. İkinci aşamada parlamentoda temsilcisi olmayan seçim çevrelerinde komitelerin kurulması, genellikle parlamento grubundan ayrı bir parti genel kurmayının teşekkülüne yol açar. Parti kökeninin derin etkisini muhafaza etmekle beraber ondan uzaklaşır. Böylece parti, seçim ve parlamento mekanizması dışında kuruldukları için yapıca bunlardan daha da uzak olan ikinci parti tipine, dışta doğmuş partilere benzeme eğilimi gösterir. Parlamento dışında doğan partiler. Partilerin seçim ve parlamento çevresi içindeki doğuşlarını incelerken, bu çevre dışındaki örgütlerin işe karıştığına değinmiştik. Örneğin fikir kulüpleri, halk kulüpleri, gazeteler gibi. Dışta kurulan partilerle seçim ve parlamento çevresi içinde kurulan partiler arasındaki ayrım kesin değildir. Bu ayrım birbirlerinden açıkça ayrılmış tipleri değil, daha çok genel eğilimleri ortaya koymakta, dolayısıyla bazen uygulanması güç olmaktadır. Gene de bir partinin esas biçiminin önceden mevcut ve asıl faaliyeti seçimler ve parlamento dışında bulunan bir kurum tarafından belirlendiği birçok durumlar vardır. İşte bu gibi durumlarda dış kuruluştan söz etmemiz doğru olur. Bir siyasal partinin bu şekilde doğuşuna yol açan grup ve dernekler pek çok ve çeşitlidir. Bunların tam bir listesini yapmaya imkan olmadığından birkaç örnekle yetineceğiz. İçlerinde en çok bilineni sendikalardır. Birçok sosyalist partiler doğrudan doğruya sendikalar tarafından yaratılmış, hatta bir süre sendikaların seçim ve parlamento işlerindeki siyasal kolu olma niteliğini devam ettirmişlerdir. İngiliz İşçi Partisi bunun en tipik örneğidir. Bu partinin doğuşu 1899 Sendikalar Kongresi'nde alınan bir parlamento ve seçim örgütü kurma kararının 434 bine karşı 548 bin oyla kabul edilen Holmes önergesi sonucudur. Şüphesiz daha önce de Keir Hardie'nin liderliğindeki Bağımsız İşçi Partisi, ILP, ve özellikle Fabian Society mevcuttu ve her iki kuruluş Holmes önergesinin kabulünde büyük rol oynamıştı. Hatta Holmes'un kendisi ILP üyesiydi. Fakat kesin eylem sendikalardan gelmiş, dolayısıyla parti onlara sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Burada kökenin yapı üzerindeki etkisini ölçmek mümkündür. James Bryce haklı olarak iki çeşit sosyalist parti arasında bir ayrım yapması gerektiğini ileri sürmüştür. Sendikalarca yaratılan işçi partileri ve parlamento üyeleriyle aydınlar tarafından yaratılan gerçek sosyalist partiler. İkinci kategoridekiler birincilerden çok daha doktriner ve çok daha az gerçekçi niteliktedirler. Tarım kooperatiflerinin ve köylülere ait meslek kuruluşlarının partilerin doğuşu üzerindeki etkisini de işçi sendikalarınınkiyle karşılaştırmak gerekir. Çiftçi partileri işçi partileri kadar gelişmiş olmamakla birlikte bazı ülkelerde özellikle İskandinav demokrasilerinde, Orta Avrupa'da, İsviçre'de, Avustralya'da, Kanada'da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir faaliyet göstermişlerdir. Bunlar bazen tasvir ettiğimiz ilk tipe uygun basit seçim ve parlamento örgütlerinden ibarettir. Örneğin Fransa. Başka yerlerde ise tersine İngiliz İşçi Partisi'nin kuruluş mekanizmasını andırırlar. Yani tarımsal sendika ve gruplar ya bir seçim örgütü kurmaya karar verir ya da doğrudan doğruya kendileri bir parti haline dönüşürler. Fabian Society'nin İşçi Partisi'nin kuruluşu sırasındaki faaliyeti 18. yüzyıldaki adıyla fikir derneklerinin ve aydın gruplarının siyasal partilerin doğuşundaki etkisini aydınlatmaktadır. 19. yüzyıl Avrupa'sındaki halk hareketlerinde ve ilk solcu siyasal partilerin ortaya çıkışında öğrenci derneklerinin ve üniversite gruplarının oynadıkları rol malumdur. Bugün benzer bir olgu bazı Latin Amerika ülkelerinde görülmektedir. Aynı şekilde masonluğun Fransa'da radikal partinin ve Avrupa'da çeşitli liberal partilerin doğuşunda rol oynadığı göze çarpmaktadır. Belçika'da masonların bu müdahalesi çok açıktır. Belçika masonlarının büyük üstadı Defax, 1841'de L'Alliance adlı bir siyasal dernek kurmuş ve bu dernek bütün ülkede yöresel şubeler açmıştı. 1846'da L'Alliance bu taşra şubelerinin hepsini Brüksel'de Hotel de Ville'de bir kongreye davet etti ve kongre 320 delege ile toplandı. Defax'ın başkanlığındaki kongre kantonlarda sürekli liberal dernekler kurulmasını kararlaştırdı. Aynı şekilde aydın grupları tarafından kurulan siyasal partilerin de epeyce çok olması gerekir. Ancak böyle bir partinin halktan bir genel oy sisteminde başarı kazanabilmesine imkan verecek derecede destek görmesi çok enderdir. Fransa'da Jean-Paul Sartre ve bazı solcu yazarlar tarafından kurulmasına teşebbüs edilen Rassemblement Démocratique Révolutionnaire'in RDR Devrimci Demokratik Parti uğradığı son başarısızlık bunun bir örneğidir. Partilerin bu kuruluş şekli daha çok sınırlı bir seçim sistemine uygun görünmektedir. Buna karşılık kiliselerin ve dinsel mezheplerin etkisi her zaman için önemlidir. Örneğin Hollanda'da Devrim Aleyhtarı Parti, Katolik Muhafazakar Parti ile mücadele etmek üzere Kalvinistler tarafından kurulmuştur. 1897'de daha da aşırı protestanlar, Katoliklerle devrim aleyhtarlarının işbirliğini protesto etmek amacıyla Tarihsel Hristiyan Parti'yi kurmuşlardır.